Ayrım 13, sayfa 192. Yasallaştırılmış bencillik. Sergey Golski ve çevresiyle yeni yeni tanıştığım günler. Rahat bir ortam, her zamanki takım orada. İçki içiliyor, sohbet ediliyor. Alex'i nasıl buldunuz Rusya'nın altın gençliğini diye soruyor. Fikir beyan etmek için çok erken efendim diyorum. Bununla birlikte bana yeni Rusya'da düşe kalka hayatlarını kurmaya çalışıyorlarmış gibi göründüklerini söyleyebilirim. Anladığım kadarıyla çoğu nomenklatura kökenli, varlıklı ailelerin Moskova ya da St. Petersburg doğumlu çocukları. Şaşırtacak kadar iyi İngilizce konuşuyorlar, iyi giyimliler, çok nazikler. Yüzlerinden tebessüm eksik olmuyor. Söylemediğim benim Rus tahayyülüme uymuyorlar. Bu arada Şennur Hanım, Gospodin Zelenski Sovyet liberalleri demek istiyor diye uyarıyor. Yardımcı olmaya çalıştığı açıklama ciddiye almamıştım. Sovyet ve liberal sözcüklerini bir arada düşünememiştim çünkü. Alex'i başıyla ilerideki masada kahkahadan kırılan birilerini işaret ettiydi. Sıradan Rusların mahzun ve bitkin yüzlerinin tam tersine değil mi? Öyle de diyebilirsiniz Alex'i. Yabancılar üzerinde genellikle iyi izlenim bırakırlar. Yüzeysel birisi olduğumu ima ettiğini düşünmüş olmalıyım ki tepem atmıştı. Beni Amerikalılarla karıştırıyor olmuyorsanız prens. Sesim niyetlendiğimden daha sertti. Alex'i yarı mahcup, yarı şakacı bir tavırla yüzünü hayali bir hasmın saldırısından korumak ister gibi eliyle kapattı. Oy oy oy, alınmayın lütfen. Bir yandan da sımsıcak gülüyordu. Sizin ilginizi çekmeye çalışmış olmalılar demek istedim. Batılı seçkinler nezdinde inanılırlık kazanmak Sovyet nomenklaturasının yeni kuşağının asli görevidir madam. Olabilir efendim, ancak ben ne batılıyım ne de seçkin. Şennur Hanım'ın ani gerginlikten telaşlandığını, endişeli gözleriyle bir bana bir Alexia baktığını hatırlıyorum. Sakin olmasını söylemek zorunda kalmıştım. Türkçe kavga edecek değiliz, meraklanma. O gece onlardan ayrıldıktan sonra Gospodin Zelenski'nin gözleri çakmak çakmak oldu ama Amerikalı kadın bozuldu Gülay Hanım, ben ondan korktum diyecekti. Görmedin mi daha sonra nasıl yanımıza seyirtti, adamın elini tuttu, bir daha da bırakmadı. Adamın size gösterdiği ilgiyi kıskandı. Alexey Kristofovich ile yeni yeni dost olduğumuz, deyiş yerindeyse birbirimizi yokladığımız günlerdi bunlar. Nitekim prens hızla toparlanmış, itirazınız anlaşıldı Konstantinopolli bayan, sorry demişti. Benim söylemeye çalıştığım şuydu, Sergey Golski ve çevresindeki genç insanlar kariyer yapmak üzere seçtikleri yolları itibarıyla İnstitut Çiki katmanındadırlar. Benzer sosyal nitelikleri paylaşırlar. Sovyet düzenine adam yetiştirmek üzere oluşturulmuş Matematiksel Ekonomi Merkez Enstitüsü, Devlet ve Yasa Enstitüsü gibi araştırma enstitülerinden çıkma fevkalade becerikli gençlerdir. Ve hemen hepsinin nomenklatura oligarşisinde hizmet verdikleri yerleşik sponsorları vardır. Sponsorları onları himaye eder, hizmetlerini kendilerine yurt dışı seyahatler, Batı üniversitelerinde burs gibi imkanlar sağlayarak ödüllendirirler. Bu imkanlardan yararlanan genç asistanlar Batılı meslektaşlarına kendilerini Rusya'nın egemen seçkinleri arasında yaşaya kalmayı nasılsa başaran sertlik yanların baskılarına dayanan ilerici liberaller, Batılılaştırmacılar, Zabatniki, hatta düzen muhalifleri olarak tanıtmak zorunda hissederler. Biliyorum çünkü ben de onlardan birisiyim. Lisansımı Maryland Üniversitesi'nde yaptım. Aslında göründükleri kadar liberal değillerdir mi demek istiyorsunuz? Yabancı mallara, daha da önemlisi yabancı ilişkilere düşkündürler diyelim dedi Alexey. Bir kısmı ithal mallara bağımlı seçkinlerle kara borsacıları ya da döviz spekülatörlerini buluşturur, yüklü komisyon alır. Küresel ticaret ve finans piyasalarına yakın olanlar ilişkide oldukları grupların Rusya'daki ticari çıkarlarını kollar, hükümet nezdinde lobi yaparlar. Hemen hepsi, özellikle de Chicago Üniversitesi'nden Milton Friedman'ın, Thatcher Reagan ikilisinin laissez-faire ekonomi politikalarına ve bu politikaların temelini oluşturan dünya görüşlerine iman etmişlerdir. Chicago olanları diye de bilinirler. Rusya'nın radikal reformcuları Zabatnik'in arasından çıkar. David Rabinovich tartışmasız bir Zabatnik, Alexey. Senin laissez-faire ekonomi politikaları ve bu politikaların temelini oluşturan dünya görüşüne iman etmiş olduklarını söylediğin takımdan. Solzhenitsyn'in bir yandan Çeçenistan'a tam bağımsızlık verilmesini isterken, diğer yandan da Çeçen milislerini düşman görmesini asla anlayamayacaktır. Afgan Savaşı kahramanı General Lebed'in bir acemi, günümüz oligarşisine ve onun günahlarına bütünüyle yabancı biri olduğu teşhisini de anlamayacak. Ama sen anlıyorsun. Evet, Çeçen davasına duyduğum bütün sempatiye karşın, Vladikavkaz'daki çocuk hastanesine el bombalarıyla dalan Çeçen milis benim nezdimde de düşman olurdu. Milita'nın kişiliğine ya da davasına duyduğum sempati, bana hasta çocukları hedef almış olmasını bağışlatamazdı. Sahici hayat böyle bir şey Alexey, garip olan ben değilim. Garip olan insanın her durumda dost olarak bellediğinin yanında durması gerektiğini savunanlar, siyah beyaz düşünce dalkavukları. Ve Lebet? Lebet Solzhenitsyn de aynı hamurdan. O da bir Çeçen hayranı ama o bir general, liberal değil. Tereddüt ancak bir savaş başlatılmadan önce kabul edilebilir bir şeydir. Birkaç gün içinde teslim olmayı planlıyorsanız, yüzlerce askerin ölümüyle sonuçlanacak bir saldırıya kalkmazsınız. Hatırladın mı? Akına kalktıysanız sonunu getirmek zorundasınız. Çünkü gelinen bu noktada artık belirli bir bölge için değil, Rusya'nın ulusal haysiyeti için savaşıyorsunuz demektir. Bir daha asla ricat etmeyeceğinizi dünyaya ilan etmeniz gerekir. Neden mi dedin? Korksunlar da bir daha saldırmasınlar diye elbette. Solzhenitsyn'in Çeçen savaşçılarının kaybettikleri toprakları tek kurşun atmadan geri almalarına göz yumdukları için Moskova'ya sitem etmesi de bu. Korku insani bir reflekstir Zelenski, saygın bir reflekstir. General Lebed'in naif olduğuna da katılırım. Üstelik pek çok bakımdan naif olduğunu düşünürüm. Örnek mi istiyorsun? Novye Ruski'nin Rusya'nın haysiyeti gibi kavramları umursamadığının idrakine varmamış olması naif. Haysiyet, bireysel onur gibi kavramların naftalinlenip tavan arasına kaldırılması gereken kavramlar olduğunun farkında olmaması naif. Ülkenizin ölüm kalım savaşında nomenklatura'nın yekpare bir bütün olarak cephe alabileceğini sanmış olması naif. Ama bana sorarsan insanlığı kötülüklerden, liberalizmin kurtaracağını sanan Rabinovich hepsinden daha naif. Üstelik iki yüzlü olduğunun farkında bile değil. Solzhenitsyn'le hemfikir olmak istiyor ama ihtiyara getirdiği yegane öneri unutması. Burjuva türü görkemli sıradanlığı benimsemesi. Artyom Troitski'nin türünden iğrenç yüzeyselliği alkışlaması. Gleb Yakunin gibi uşakların ya da 1793 Fransızlarının anladığı cinsten eşitliği yüceltmesi. Dayanamadı. Oh, come on. David'e haksızlık ediyorsun. David Sasha hakkında asla Artyom gibi konuşmaz. He likes Sasha. Yapamaz dedim. Solzhenitsyn'i istese de sevemez. Özde bağımsız olmaktan korkan Amelin gibi efendim. Yerofeyev, Artyom, Babitski gibi. David de kokuşmanın ve çürümenin sarsak avukatlar ordusuna kayıtlı. Aralarında sürüyle alçağı barındırırlar da Sasha ağır gelir bunlara. Kaldıramazlar. Ne büyük bir farktır onlarla Solzhenitsyn'in arasındaki... Alexander Isayevich Solzhenitsyn gezegenimizdeki son sınıf farklılığının, kültürel sınıfsallığının belki de yaşayan son temsilcisi Zelenski. Zenginle yoksul arasındaki uçurum kabul edilebilir ama bu uçurum. Artyom ile Sasha arasındaki uçurum kabul edilemez. So. Amerikan patronları ve Rus köleleri sanatçı Solzhenitsyn'e birlikte cephe alırlar. Neden? Çünkü onlardan birisi değildir. Çünkü soğuk nitrojen tanklarına, nanorobotlara ihtiyacı yoktur. Daha şimdiden ölümsüzdür. Öyleyse Solzhenitsyn karşıtlığını devamlı kılmak lazım. Pomo kültür devrimi sürdürülmelidir. Nasıl yapılacak? İnsanlar Solzhenitsyn'den uzaklaştırılacak, düşünceleri marjinalleştirilecek, egemen kazanların içinde erimesi sağlanacak. Olmadı dezenformasyon ne güne duruyor? Ne diyor Solzhenitsyn? Etnichevtso, dipnot etnisite, çağımızda büyük olduğu kadar da gizli bir güçtür diyor. Son yüzyılın ilk üç çeyreğinde komünist rejim elinde tokmak, halkların sosyalist kardeşliği türküsünü hiç durmaksızın çalarken, halkları ihmal etmeyi, katıp karıştırmayı, birbirleriyle olan ilişkilerini kirletmeyi öylesine iyi becerdi ki, birlikte barış içinde yaşadıkları, birkaç elim durum haricinde farklılıkların gözlerden hemen tümüyle silinmiş olduğu o mahmur eski günlere, devrim öncesi Rusya'sının son dönemlerine geri dönmenin yollarını göremez olduk. Nazım Hikmet de aynı şeyi söyler, bilir misin? 50'lerin ilk yıllarında Sovyet Orta Doğusu'nu yani Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı, Özbekistan'ı gezmiş. Her tarafta milliyetçilik duygusunun muazzam uyanışı. Ruslara karşı kin, Lenin'in aşırı büyük Rusya milliyetçiliğinin Çarlık döneminde ezilmiş halkların milliyetçiliğini alevlendireceğine dair öngörüleri vardı ya, ne kadar doğrulanmış olduğunu görmek olanağı buldum. Bu aşırı büyük Rusya milliyetçiliği hile ve zulümle Stalin'in uzun diktası boyunca gerçekleştirilmiş. Hikmet böyle diyor. Solzhenitsyn bugün geldiğimiz noktada daha barışçı ve daha mutlu bir geleceğin birlikten kopmak isteyenlerin yollarının kararlı bir biçimde açılmasını gerektirdiği açıktır. Derinlere işlemiş etnik düşmanlıkların yaşamın bütününü karartacak hale gelmiş olduğu, halklarımızın pek azımızın aşılı olduğu tutkulu öfkenin pençesinde kıvrandıkları bu noktada hiçbir şey yolların ayrılmasından daha önemli değilmiş gibi duruyor. David ya da Teresa gibi Zabatniki halkların barış içinde yaşıyor olmaları ya da farklılıkların algılanmadıkları mahmur günler gibi geçmişin kırsalını çağrıştıran ifadeleri romantik bulacak küçümseyeceklerdir. Ama bu tutumları Gaspodin Solzhenitsyn'in hayat bilgisine hakaretin ötesinde hamakattır. Bana tanıştığımız günden bu yana Konstantinopollu Sultan demektesiniz Zelenski. Konstantinopollu bilmem, sultanlığı da öyle ama Osmanlı artığı olduğum doğrudur. Etnisiteyi nasyonalizm dediğiniz batı icadından ayırmayı bilirim. Çünkü nasyonalizm örneğin bir Romanya'ya, bir Anadolu'ya, bir Irak'a vurmadan önce Yunanların, Yahudilerin, Slovakların, Moldovanların, Ermenilerin, Arapların, biz Türklerin bir arada huzurlu yaşadığımızı bilirim. Zabatniki dostlarımız dudak büke dursunlar ama inan bana, dünya Rus değilse bile Osmanlı İmparatorluğundan çok daha kötülerini gördü. Osmanlı'yı Rus'un önüne çıkarıyorsan bağışla, daha iyisini bilmiyor olmanın avantajına sığındığım içindir. Bizimki tanımaya değer bir imparatorluk hiç olmadı Alexi. Batılı akademiya sizin hakkınızda yaptığı araştırmaların binde birini bizimkine layık görmemiştir. Ama tabii Teresa'nın da işaret ettiği gibi biz ne Yunan kilisesinin bir türevine mensubuz ne de St. Petersburg gibi görkemi elle tutulur kentlerimiz var. Bu bağlamda avama da hizmet veremiyoruz ya da veremiyorduk ki popüler olalım. O sorunu açtınız, artık avama hizmet veriyorsunuz diyorsun. Antalya var diyorsun değil mi? Doğru mu duydum dostum? Doğru duydum. Evet, şimdi artık Antalya var. İmparatorluklarımız dayanamadı ya da dayanmadı. Etniçeski'nin bağımsız devlet talepleri, batı sınırlarımızdan boşanan nasyonalizm bizi sizden de çok şaşırttı. Hala da şaşırtıyor. Kürtlerin nesi bizden farklı diye anlamaya, adamları ötelemeyi öğrenmeye çalışırken, şimdi de Lazlara, Abhazlara, Çerkeslere, Arnavutlara yabancılaşmaya uğraşıyoruz. Seni temin ederim hiç de kolay olmuyor. Siz bizden daha şanslıydınız çünkü Marksist ideoloji Etniçeski'nin meselelerini sömürülen kitlelerin meseleleriyle bütünleştirmeyi başardı. İdeoloji başardı ama hayat başaramadı mı dedin? Doğru mu duydum? Doğru duydum ve haklısın. Stalin ne zaman Etniçeski azınlıklar komiseri olmuştu? 1913'te mi? Abhazlardan Çeçenlere, Lazlardan Dağ Yahudilerine kim var kim yok tüm akrabaları ortaya döküp bunlarla ne yapacağız dediğini hatırlar mısın? Solzhenitsyn bu insanlar Çar'ın Etniçeski hapishanesinde kendi hallerinde yaşıyorlardı. Onları ortaya döken, yeryüzünden silinmeye sürükleyen biz Sovyetler Birliği komünistleriz diyor. Şerir yönetimimizin onlara reva gördüğü haksızlıkların sonu yoktur. Topraklarını kirleten, arazilerini mahveden, özellikle de küçük etnik gruplar için yaşamsal olan destek sistemlerini yok eden, açgözlü hantal sanayimizin yaptığı tahribat, verdiği zararlar saymakla bitmez. Daha fazla gecikmeden bu insanların yeniden hayata dönmelerine yardım etmeliyiz. Dönülmez noktayı henüz geçmiş değiliz. So, Çeçenlerin, Abhazların ya da diğerlerinin barışçıl, mutlu gelecekleri bağımsızlıklarından geçiyorsa bırakın ayrılsınlar. Rusların bu insanları su yüzünde tutmaya ne ahlaki ne ekonomik kaynakları yeterli. Haksız mı? Bence de değil. Öyleyse David'in derdi ne? David'in derdi Peder Yakuninki'nin derdi. İç ve dış medyanın güçlü isimlerinin siyaset entelijensiyasının ortak derdi. Toplum mühendisliği. Eski ile yeninin muhafaza edilmesi gereken ile değiştirilmesi gerekenin arasındaki o incecik dengenin idrakinde olmamaları. Soyuz'dan atıldığında Zabatniki'nin batılı sponsorları Solzhenitsyn'i Sovyet rejiminin kötülüklerini afişe edecek, batı değerlerini övecek bir soğuk savaş kazanımı olarak görmüşlerdi. Alexander Isayevich'in asıl düşüncelerini öğrenmek kendileri için bir şok oldu. 1978'de Harvard öğrencilerine yaptığı konuşmayı hatırla. Şöyle bir şey. Harvard'ın şiarı Veritas, çoğunuzun daha şimdiden bildiği diğerlerinizin yaşamları süresince öğrenecekleri gibi, meğer ki yoluna tüm benliğimizi adayalım, gerçek bize teslim olmayacak. Lakin olurmuş gibi yaparak sayısız yanlış anlamalara neden olacaktır. Dahası gerçek nadiren sevimli, hemen her zaman da acıdır. Benim bugünkü konuşmamda da acı var. Biri diğerini tümüyle berhava edebilecek donanımda iki dünya gücü. Bölünmüşlüğün ilk bakışta göründüğünden çok daha derin olmasına karşın, tehlikenin diplomasiyle ya da silahların caydırıcılığıyla bertaraf edilebileceği şeklindeki yaygın yanılgı. Ve nihayet kendi içinde bölünmüş olan bir krallığın, bizim durumumuzda yeryüzünün hepimizin felaketine neden olacağı kadim gerçeği. Özellikle de geniş alanlara yayılmışlarsa, Çin, Afrika, Hindistan, Müslüman dünyası gibi kadim köklü kültürler kendi içlerinde batı düşüncesini şaşırtan bilmeceler ve sürprizler barındıran bağımsız dünyalardırlar. Batı düşüncesi Rusya'nın bağımsız kişiliğini sistematik olarak inkar etmek hatasına düşmüş ve dolayısıyla hiçbir zaman anlamamış dahi olsa Rusya bin yıldır bu dünyalardan birisidir. Batı Rusya'nın komünizmin esareti altında olduğunu da anlamış değil. Avrupa'nın küçük yeni dünyasının yeryüzünün hiçbir yerinde sahici bir direnişle karşılaşmadan buna karşın fethedilen halkların olası değerlerini ve yaşam biçimlerini hemen her zaman hakir görerek kolayca sömürgeleştirdiği günler daha dün gibi. Dışarıdan bakıldığında özgür ve güçlü batı toplumunun yayılması sınırları ortadan kaldıran muhteşem bir başarı ve sonra birdenbire incinebilirliğin, ufalanabilirliğin farkına varılması. Buna karşın üstünlüğün körlüğü halen devam etmekte. Gezegenimizin devasa bölgelerinin günümüz batı sistemlerinin, teoride en iyi, pratikte en cazip olan batı sistemlerinin düzeyine ulaşmaları gerektiği inancı sürmekte. Bu inancın bir uzantısı da diğer dünyaların tümünün batının çoğulcu demokrasisini benimsemelerine, batılı yaşam biçimine uyarlanmalarına, habis yöneticilerinin veya ağır ekonomik koşullarının veya barbarlıklarının veya anlayışsızlıklarının engel oldukları ama geçici bir süre için engel oldukları düşüncesi. Ülkelerin değerlerinin bu yönde ilerlemelerine endekslenmesi, ilerlemenin batılı ölçütlerle değerlendirilmesi ki diğer dünyaların özünü anlamamaktan kaynaklanır. Gezegenimizdeki gelişmelerin sahici resmi farklıdır. Batı'nın ileri gelen ülkeleriyle Sovyetler Birliği arasında yakınlaşma rahatlatıcı bir düşünce. Ancak dünyalarımızın aynı noktaya doğru ilerlediklerini varsayan bir düşünce. Oysa sahici resim bu değil. Bu iki dünyadan hiçbirisi diğerine şiddet kullanılmaksızın dönüştürülemez. Kaldı ki yakınlaşma bir diğerinin kusurlu unsurlarının da kabulü demektir ki bu da istenir bir durum değildir. Bu konuşmayı kendi ülkemde yapıyor olsaydım, Doğu'nun musibetleri üzerinde yoğunlaşırdım. Ancak Batı'ya zorla sürgün edileli 4 yıl olduğunu ve dinleyicilerimin Batılılardan oluştuğunu göz önüne aldığımda, çağdaş Batı'nın dikkatimi çeken bir takım unsurlarının üzerinde durmamın daha ilginç olabileceğini düşünüyorum. Günümüzde dışarılıklı bir gözlemcinin Batı'da dikkatini çeken en çarpıcı olgu cesaret kaybıdır. Batı dünyası bir bütün olarak ve devlet, hükümetler, siyasi partiler ve elbette Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere medeni cesaretini kaybetmiştir. Kamuoyu önderlerinde ve entelektüel seçkinlerde özellikle dikkat çekici olan medeni cesaret kaybının toplumun tümüne sirayet etmiş olduğu gözlenmektedir. Siyasi ve entelektüel bürokratlar davranışlarında, hükümlerinde, daha da önemlisi devlet politikalarını zafiyet ve korkaklık üzerine bina etmenin ne kadar gerçekçi, mantıklı, akla ve hatta ahlaka uygun olduğunu ileri süren teorik tefekkürlerinde çöküntü, atalet ve şaşkınlık içindeler. Dipnot: depression, passivity, perplexity. Ne bir kimse ne de bir düşünce akımının desteklediği, direnemeyecek kadar güçsüz zayıf hükümetler, zayıf ülkeler söz konusu olduğunda bu bürokratların sergiledikleri öfke patlamaları ve katılıklarının güçlü hükümetler, azımsanamayacak kuvvetler, saldırganlar ve uluslararası teröristler karşısında mefluç olması, dillerinin bağlanması, cesaret kaybını vurguluyor olması bakımından ironiktir. Antik çağlardan bu yana cesaret kaybının sonun başlangıcı anlamına geldiğinin bilindiğini hatırlatmaya gerek var mı? Çağdaş Batı devletleri, hükümetler insana hizmet için vardırlar ve insan mutluluğu kovalayabilmek için özgür yaşamak durumundadır esası üzerine kurulurlar. Teknolojide ve toplumsal yaşamdaki gelişmeler son birkaç 10 yılda sosyal devlet ülküsünün gerçekleştirilmesini mümkün kılmıştır. Arzulanan özgürlüğe ve maddi olanaklara kavuşan vatandaşların mutluluğu yakalamaları teorik olarak garantilenmiştir. Göz ardı edilen psikolojik ayrıntı, daha çok şeye, daha iyi yaşama kavuşma arzusunun ve bunun sonucu olan sürgün çabalamanın batılı yüzlerde ister istemez bıraktığı iz tedirginliğin ve çöküntünün izi. İnsanoğlunun düşüncesine manevi gelişmeyi özgür bırakmayacak şekilde nüfuz eden etkin ve gergin rekabet. Dedelerinin hatta babalarının düşleyemeyecekleri kadar devlet baskısından uzak bireyler. Fiziki ihtişam, mutluluk, varlık, servet, boş vakit, neredeyse sonsuz eğlenme özgürlüğü. Bütün bunlardan neden vazgeçilmeli, bireyi neden biricik yaşamını, ortak değerleri savunma, hele de milletinin güvenliğini uzak ülkelerde savunmak gerekliliği gibi muğlak davalar uğruna tehlikeye atmalı? Aşırı güvenlik ve esenliğin yaşayan organizmaların lehine olmadığını biyoloji bilebilir. Esenlik habis maskesini teşhir etmeye başladı. Batı toplumu amaçlarına en uygun örgütlenmeyi, yasanın harfini temel alan örgütlenmeyi gerçekleştirdi. İnsan haklarının ve haklılığın sınırları yasa sistemiyle belirleniyor. Bu sınırlar çok geniş ve yasalar sıradan insanların uzman yardımı olmadan anlayamayacakları kadar karmaşık. Bununla beraber Batı insanı yasaları kullanacak, yorumlayacak ve manipüle edebilecek beceriyi geliştirmiş. Anlaşmazlıkların en mükemmel çözümünü yasalarda bulacaklarına inanmış. Yasaların haklı bulduğu birisinden daha başka bir şeyler talep edilemez. Yasaların onayladığı haklılığı kimse sorgulayamaz. Kimse kimseden yasal haklarından feragat etmesini isteyemez. İnsaf telkin edemez. Yasal haklardan isteyerek vazgeçmek, fedakarlık, kendi çıkarlarını düşünmemek en basitinden saçma görünür. Gönüllü özveriye hemen hiç rastlanmaz. Yeni bir enerji türünün kullanımını önlemek üzere haklarını satın bir petrol şirketi yasal olarak suçsuzdur. Ürünün raf ömrünü uzatmak için içine zehir katan gıda üreticisi de yasal olarak suçsuzdur. Çünkü insanlar söz konusu ürünü satın alıp almamakta özgürdürler. Hayatını komünist rejimin egemen olduğu bir ülkede geçirmiş birisi olarak size hiçbir nesnel hukuk ölçüsü olmayan bir toplumun gerçekten korkunç bir toplum olduğunu söyleyebilirim. Ancak yegane ölçüsü yasalardan ibaret olan bir toplum da insanoğluna layık bir toplum değildir. Yasaların harfi üzerine bina edilen, daha yükseğini hedeflemeyen bir toplum insanoğlunun yüksek kapasitesini değerlendiremiyor demektir. Günümüz batı toplumunda iyilik yapmak özgürlüğünün kötülük yapmak özgürlüğü ile bir olduğu bir durum sergilenmektedir. Ülkesi için önemli ve yapıcı bir şeyler yapmak isteyen bir devlet adamı dikkatli ve hatta ürkek adımlarla ilerlemek zorundadır. Çünkü binlerce düşüncesiz ve sorumsuz eleştirmenin ablukası altındadır. Çünkü parlamento ve basın tarafından sürgüt terslenmektedir. Attığı her adımın hesabını vermek, kesinlikle kusursuz olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Alışılmadık ya da beklenmedik projeleri olan olağanüstü kabiliyetli insanlara en başından itibaren düzinelerce tuzak kurulur. Bu insanlar kendilerini gösterecek fırsatı bulamazlar ve böylece demokratik kısıtlamaları bahane eden sıradanlık muzaffer olur. Dipnot sıradanlık medyokrati. Yönetim erki, batı ülkelerinin tümünde zecri bir biçimde zayıfladı. Bireysel hakların savunulması toplumu bir takım bireyler karşısında savunmasız kılan boyutlara vardı. Batıda insan haklarından ziyade insan görevlerinin savunulması zamanı geldi. Yıkıcı ve sorumsuz özgürlüğe sonsuz alan tanındı. Toplumu genç insanların ahlaklarını ifade etmek gibi, pornografi, şiddet, dehşet dolu sinema filmleri yapmak gibi özgürlük suistimallerinden, insanoğlunun aşağılık alçaklığından koruyacak pek az şey kalmış gibi görünüyor. Suistimal özgürlüğün bir parçası. Genç insanların seyretmeme ya da kabul etmeme özgürlükleriyle dengeleneceği zannediliyor. Yasalar etrafında örgütlenmiş olan yaşam kendisini şer'in şürümesine karşı savunamayacağını böylece gösteriyor. Özellikle de ABD'de yasalar bireysel özgürlükler kadar bazı bireysel suçları da teşvik edecek kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Binlerce savcı tarafından desteklenen sanık cezasız bırakılabileceği gibi hak etmediği hoşgörüye de mazhar olabiliyor. Terörizme karşı ciddi bir tavır almaya kalkışan hükümet, anında kendisini teröristlerin medeni haklarını ihlal etmekle suçlayan bir kamuoyunun karşısında buluyor. Özgürlüğün kötülüğe bükülmesi olgusu birden gelişmiş değil. Öyle görünüyor ki insan fıtratında kötülük yoktur. Dünya insanoğluna aittir. Yaşamdaki kusurlar düzeltilmesi gereken yanlış sosyal sistemlerin sonucudur şeklindeki insancıl yani hümanist ve iyiliksever anlayıştan zaman içinde türemiş. Garip olan en iyi sosyal koşulların geliştirildiği batıda suç hala var ve yoksul olduğu kadar da kanunsuz Sovyet toplumundan daha fazla var. Bizim kamplarımızda suçlu denilen mahkumların büyük çoğunluğunu yasa dışı yollara başvuran kanunsuz bir devlete karşı kendilerini korumaya çalışmaktan başka hiçbir suçları olmayanlar oluştururlar. Basın da bu en büyük özgürlüklerin keyfini çıkarır, lakin özgürlükleri nasıl kullanır? Yasalara riayete özen gösterilir de çarpıtma ya da abartmanın ahlaki sorumluluğu üstlenilmez. Gazetecinin okurlarına ya da tarihe karşı sorumluluğu var mıdır? Teröristin kahramanlaştırıldığı, savunma sırlarının ifşa edildiği, ünlülerin mahremiyetinin halkın bilmeye hakkı vardır sloganı doğrultusunda ihlal edildiği görülür. Yanlış bir çağın yanlış bir sloganı. İnsanların bilmeme hakkı da vardır. İnsanların ilahi ruhlarını dedikodu, saçmalık, boş lafla doldurmama hakkı daha değerli bir haktır. Düşüncesizlik ve yüzeysellik 20. yüzyılın psişik sayrılıkları. Derin çözümlemeler basına yasık edilmiş gibidirler. Sansasyonel formüller yeter. Buna karşın batı ülkelerinde basın, yasama, yürütme ve yargı organlarından daha güçlüdür. Komünist doğuda gazeteci devlet tarafından atanmış bir memurdur. Batılı gazetecilerin güçleri nereden gelir? Kimlerin oylarıyla ne kadar bir süre için seçilirler? Kime sorumludurlar? Bizde basın tek bir ağızdan konuşur. Batıda öyle, genelde kabul gören yargılar, şirket çıkarları ve sonuç. Rekabet değil, birlik. Batıda sansür yoktur. Hiçbir şey yasak değildir ancak moda düşünce akımları moda olmayanlardan özenle ayrılır. Moda olmayanlar ne dergilere ne kitaplara girebilir ne de üniversitelerde seslendirilirler. Araştırmacılarımız özgür ama şartlanmışlardır. Günün modası şartlandırır. Sürüye dönüşme eğilimi gelişmeyi tehlikeye düşürür. Küçük uzak bir kolejde hocalık yapan, ülkesinin yenilenmesi ve kurtuluşu yolunda söyleyecek sözü olan birisinin sesini medya ilgilenmediği için duyamaz olursunuz. Sonuç kitlesel ön yargılar körlük. Dünyanın içinde bulunduğu koşulları doğru okuyamama, kendini kandırma. İnsanların zihinlerine geçirilmiş bir zırh ki ne Doğu Avrupa ne de Asya halklarının sesleri delebilir. Batı'nın dünyaya ekonomik kalkınmanın başarılı bir yolunu gösterdiği hemen herkes tarafından kabul edilir. Buna karşın pek çok Batılı kendi toplumunu insanoğlunun ulaştığı olgunluğa yakışmadığı gerekçesiyle hakir görür ya da suçlar. Bunların bir kısmı sosyalizme döner. Siz dinleyicilerimizden hiçbirinizin Batı sistemine yönelttiğim kişisel eleştirilerimden yola çıkarak sosyalizmi bir alternatif olarak sunmamı beklemediğinizi umarım. Ben sosyalizm uygulamasını yaşadım. Sosyalizmin her türü ve her rengi insan ruhunun bütünüyle yok olmasına, insanoğlunun ölmeye yatmasına yol açıyor. Öte yandan bana Batı'nın bugünkü haliyle benim ülkeme bir model olup olamayacağını soracak olursanız açık yürekli cevabım hayır olacaktır. Hayır, sizin toplumunuzu bu haliyle bizimkine dönüştürmemiz gereken ideal bir toplum olarak tavsiye edemem. Bizim derin acılardan geçen ülkemizin geliştirmeyi başardığı maneviyat bugün artık öyle yoğun ki günümüz Batılı sisteminin manevi yorgunluğu cazip görünmüyor. Dahası yaşamınızın bahsede geldiğim unsurları elem verici. Tartışmasız gerçek şu ki Batı'daki insanlar güç kaybederlerken Doğu'dakiler daha kararlı, daha güçlü olmaktalar. Biz 60, Doğu Avrupa 30 yıllık süreçte Batı tecrübesinin çok ötesinde bir manevi eğitimden geçtik. Hayatın karmaşıklığı ve ölümcül ağırlığı bizde Batı'nın standart esinliğinin ürettiğinden daha güçlü, daha derin ve daha ilginç kişilikler üretti. Bu nedenle bizim toplumumuzun sizinkine dönüştürülmesi bir takım iyileştirmeleri getirse bile önemli noktalarda işlerin kötüye gitmesi kaçınılmazdır. Bir toplumun kanunsuzluk kuyusunda sonsuza dek kalamayacağı şüphesizdir. Ancak bizim toplumumuzun sizinki gibi pürüzsüz çalışan mekanik yasallığı seçmesi de alçaltıcı olacaktır. 10 yıllarca şiddete ve baskıya maruz kaldıktan sonra insan ruhu tiksindirici mahremiyet ihlallerinin, sersemleştirici televizyonun ve tahammül edilemez müziğin şekillendirdiği, kitlesel yaşam alışkanlıklarından daha yüce, daha sıcak, daha saf bir şeyler özlüyor. Batı yaşam biçiminin önde gelen bir model olması ihtimali giderek azalıyor. Tarih bize tehlikede ya da yok olmakta olan toplumlara ilişkin anlamlı işaret verir. Sanatta yozlaşma ya da büyük devlet adamlarının çıkmaması gibi işaretler. Elle tutulur başka şeyler de var. Demokrasi ve kültürünüzün merkezi birkaç saat elektriksiz kaldığında Amerikan vatandaşları yağmaya girişiyor. Yakıp yıkıyorlarsa cila çok ince, toplumsal sistem hayli sağlıksız ve istikrarsız demektir. Lakin gezegenimiz için verilecek olan fiziki ve ruhani savaş, kozmik ölçülerde bir savaş, uzak geleceğin muğlak bir meselesi olmayıp başlamış durumdadır. Şer güçleri saldırıya geçmiş durumdalar. Yarattıkları baskıyı hissedebiliyor olmanıza rağmen, ekranlarınız ve dergileriniz yapıştırma gülücükler ve şerefe kaldırılmış kadehlerle dolu. Bu neşe neyin neşesi? Ahlak kurallarını siyasete uygulamayız diyor toplumumuzun çok iyi bilinen temsilcilerinden birisi. Bu nedenle iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışa katar mutlaka şerrin yeryüzündeki mutlak zaferine yol veririz. Bazı insanlar tüm içtenlikleriyle bütün savaşların bitmesini isterler. Diğerleri ülkelerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesini. Oysa savaş karşıtı hareketlerin bir diğer yüzü de soykırımın ya da savaşın katlettiği milyonları kaderlerine terk ediyor olması. Kararlı pasifistler oralardan yükselen inlemeleri duyarlar mı dersiniz? Sorumluluklarını idrak ederler mi? Yoksa duymamayı mı tercih ederler? Amerikan entelijensiyası sindi. Bunun sonucu tehlikenin Birleşik Devletler'in daha da yakınına gelmesidir. Burunlarının ucunu göremeyen politikacılarınız Vietnam'ı teslim etmek suretiyle güya Amerika'ya bir nefeslenme süreci verdiler. Ama şimdi başınızda 100 bin Vietnam dolaşıyor. O küçük Vietnam ülkenizin cesaretini toplaması için bir şanstı, bir işaretti. Kocaman Amerika, küçük bir yarı komünist ülkede böylesi bir yenilgiye uğrarsa, Batı gelecekte sağlam durmayı umabilir mi?